Herkese merhaba, ben Bursa Ferhat Sağlam.
Merhaba, ben Elif İrem Yavuzer.
Bugün Hani Kurum Sağlık Podcast serisinin 26. bölümündeyiz. Biraz popüler kültüre dair, daha doğrusu yaşama dair bir şey konuşacağız. Hayat pahalılığı bugün konumuz. Biliyorsunuz geçen günde enflasyon yayınlandı. Geçen ayın enflasyonu. İşte birçok rapor yayınlanıyor her ay. Kurulan kapanan şirketler, işte açlık, ekonomik güven endeksi, tüketim güven endeksi ve bunların tamamını biz aslında Branding Türkiye'de okunabilir bir seviyeye getirip derliyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Bunları başlangıçta okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki öyle bir giriş yapmış olayım. Bugün neleri konuşacağız? Biraz daha detaylandırmak gerekirse. Marketlerdeki pahalılık, hayatın genel pahalılığı, eğitimdeki pahalılık, eğlencedeki, kültürdeki, sanattaki pahalılık, bilgideki pahalılık gibi detayları konuşacağız. Yani kısacası aslında Türkiye'de bir dizili repliği vardı. Çok eski bir dizidir. 7 numarayı sanıyorum. TRT'de yayınlanan. Bir bölümünde böyle bir şarkı söylüyorlardı. Her şey pahalı, çok pahalı diye bir şeyleri vardı. Bir şeyleri vardı. Gerçekten o zaman tabii 2000'li yılların başıydı ve her şey pahalı serzenişleri vardı. Aradan 20 yıl geçti ve biz yine şu anda her şey pahalı diyoruz. O zamanlar yaşımız belki 8-9-10'du. İşte şu anda 30'a geldik. Arada 20 yıl geçti ve biz Türkiye'de pek bir şey değişmedi aslında. Konjüktür gereği tabii ki bir şeyler değişti yani. Teknoloji geldi Türkiye'ye. Ama bunlar neden geldi? Bunları da sorgulamak lazım yani. İşte son model telefonlar, son model arabalar geliyor. Siz de daha ne istiyorsunuz diye yani işte cebindeki telefonu çıkar diyen böyle dayılar, amcalar oluyor. Ama onlar şunun farkında değil. Konjüktür gereği. Kapitalizmin temel felsefesi gereği bunlar olmak zorundaydı zaten Türkiye'de. Yani bunların bir iyi yönetim anlayışıyla veya başka bir şeyle alakası yok. Hani bir tabir vardır siyaset. Yani ceketimizi koysak oraya bu son model telefonlar ülkeye yine gelirdi. Veya son model arabalara bizden ulaşırdı. Parası olanlar bunları alırdı. Parası olmayanlar da bakardı. Dün yine iPhone'la ilgili bir paylaşım görmüştüm. Ona bir yorum yaptım. En son iPhone 3GS diye bir model vardı. Sanıyorum 10-15 yıl önce falan böyle 2008 gibi. Ben de en son o model vardı. O da kardeşimindi. İdareten ben almıştım. Yaşımda tabii ki 10-15 yıl önce. Arkadaşlar 18 oldukça kullandı. İdareten bir kullanmıştım iPhone o zaman. Ve o günden beri iOS işletim sistemine dair hiçbir şey kullanmadım. Ne iPhone ne iPad veya herhangi bir şey. Tabii ki birinci sebep pahalılık. Tabii ailemde kullanan yokluğu var. Herkesin iPhone'u var ailede ama ben böyle bir direnç noktasında da değilim yani. Bende de para olsa alacağım yani. Öyle bir şeyim de yok. Ama idareten, beni idare edecek şekilde kullandığım tabii ki bir telefonum var. Yani merak eden dayılar için anlatıyorum burada. Telefonum beni idare edecek konumda. İşini yapabiliyorum, işte iletişimimi kurabiliyorum, ilgilenebiliyorum. Ama şu anda baktığımızda iPhone'lara bakıyoruz. Fiyatları 20-30 bin lira civarında yani vergilerle birlikte. Böyle bir pahalılıktan bahsediyoruz. Tabii ki bizi aslında ilgilendiren aslında marketteki pahalılık. Şimdi Elif de giriş yapacak konuyla ilgili. Marketteki pahalılık gerçekten kızdırmıyor beni. Artık kızma şeyini açtım yani. Beni üzüyor. Ve bence birçok vatandaşı da aslında üzüyor yani. Artık sinirlenme şeyini açtık yani böyle. O aşamaya geçtik yani. O bizi etkilemiyor artık. Sinirlerimiz yıprandıkça. Ama gerçekten üzülüyoruz yani. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Ve bu hayat pahalılığının devamında da işte beyin göçünden, kaliteli insan göçünden de bahsedeceğiz. Biraz giriş yapacağız ve bir sonraki hafta değil belki ondan sonraki hafta yine böyle popüler bir konuya dair yani gündeme dair bir konuyu konuşmak gerekirse beyin göçünü konuşabiliriz diye düşünüyorum şu anda bu aklıma geldi. Aslında komisyonculuk konusu vardı konuşabileceğimiz. Ama beyin göçünde bu konuyla bağlantılı olarak haftaya değil bir sonraki yayında konuşabiliriz. Haftaya biraz daha akademik bir konudan bahsedebiliriz diyelim. Böyle uzun bir giriş yapmış oldum. Yine her zaman gibi böyle mikrofonu alınca susmuyorum. Sözü Elif'e bırakayım. Biraz böyle paslaşalım.
Peki teşekkür ederim. Güzel bir giriş oldu. Detaylı bir giriş oldu aslında. Bugün neler konuşacağımızı da özetlemiş oldun genel bir anlamda. Evet, ben bugün işin tamamıyla kadın tarafından yaklaşacağım. Akademik tarafını, rakamları, verileri, Mürsel veriyor olacak. Ben tamamıyla bugün anne, eş, ev ekonomisini sağlayan taraftan bakacağım. Çünkü gerçekten bence bakılması gereken tarafın bu olduğuna inanıyorum biraz da. İşte rakamlarla, raporlarla, işte güven endeksleriyle zaten boğulmuş durumdayız. Ana haber bültenleri bunlarla dolu taşıyor. Sabah haberlerinde, sabah açık oturumlarında, akşam hep tartışılan şeyler bunlar. Ama işin, madalyonun bir de diğer tarafı var. Gerçekten bununla yüzleşen taraf, yani o alışverişe giden anne, eş ya da işte o ekonomiyi sağlamaya çalışan baba, bunlar çok önemli. Çünkü gerçekten ciddi bir krizin eşiğinde olduğumuzu hissettiriyor. Dün çok enteresan bir şeye rastladım. Yine markete girmiştim. Yağlarda kampanya yapmış. Ayçiçek yağında kampanya yapmıştım market ve bir tüketici 3 tane almak istedi. Hem kendi evini almak istemiş, hem kızının evini almak istemiş. Kasiyer veremeyeceğini söyledi. Neden dedi? Yani çünkü çok fazla yığılma oluyor. Ciddi de bir indirim yaptık. Herkesin faydalanabilmesi için kişi başı alımı 1 ile sınırladık dedi. Yani bu bence çok korkutucu bir şey. Belki çok iyi niyetli gibi gözüküyor ilk başta, ilk baktığınızda, ama derinlemesine düşündüğünüzde neden böyle bir kota konuyor? Acaba bir kriz mi kapının eşiğinde? Acaba stoklarla ilgili, üretimle ilgili bir sıkıntı mı var? Kıtlığa doğru mu gidiyoruz? Gibi sorular dönüyor insanın beyninde. Ben hep şuradan bakıyorum. İşte hayat pahalı mı? Enflasyon ne durumda? İşte %4 mu arttı, 5 mi arttı, 10 mu geriledi, 5 mi geriledi? Ben hiç bunlara bakmam. Ben şuradan hesaplarım. Ben cebimde 100 lirayla pazara gittiğimde, çünkü ben her hafta aynı pazara gidiyorum. Her hafta salı günü aynı pazara gidiyorum. Ekseriyetle de hemen hemen aynı satıcılardan ürün almaya, sebze meyve almaya gayret ediyorum. Güvendiğim satıcılardan. Ben 100 lirayla o pazara gittiğimde her hafta benim pazar arabamdan her seferinde bir şey kısılıyor. Benim için önemli olan bu. Eskiden yaz döneminde biz bir doğa harikası, coğrafya harikası, yani Allah'ın lütfu bir coğrafyada yaşıyoruz. Burası bir 4 mevsim ülkesi ve burada hemen hemen yetişmeyen hiçbir şey yok. Yani sebze, meyve, bakliyat, yeşillik, aklınıza gelebilecek her şey bu topraklarda yetişiyor ya da yetiştirilebilir durumda. Biz 4 mevsimi yaşayan bir ülke olarak bu kadar bolluğun içinde eğer minimum 3 çeşit, 4 çeşitin altında yaz döneminde, meyve döneminde 3 çeşit, 4 çeşitin altında meyve yer hale geldiysek ya da hiç alamaz hale geldiysek, burada mantıksal olarak bir yerlerde sorun var demektir. Ben böyle bakıyorum. Ben düz mantıkla bakıyorum. Hiç rakamlar, veriler, endeksler, analizler benim umurumda bile değil. Ben 4 mevsimi yaşayan bir ülke vatandaşı olarak toprakların bu kadar verimli olduğu, jeopolitik öneminin ilkokuldan beri bu kadar vurgulandığı bir ülkenin vatandaşı olarak bir yaz memleketinde çocuğuma en az 3 çeşit meyve yedirebilecekken bunu 1'e 2'ye düşürdüysem benim için rakamların hiçbir önemi yok.
Çok haklısın. Yani ne yazık ki öyle bir durum var. Ben de dün veya önceki gün sanırım hafta sonuydu herhalde. Böyle hafta sonu kardeşim de aşçı olduğu için böyle ekstra güzel şeyler ve tabii ki güzel şeylerin pişmesi için de ekstra malzemeler gerekir. Bu ekstra malzemeleri almak da tabii ki abi olarak bana düşüyor markete gitmek.
Yani ekstrayı da geçiyorum Mürsel. Gerçekten artık insanlar temel ihtiyaçlarını bile sayıyla alır hali. Yani markette bir anne, bir baba çocuklarının sayısı kadar şeftali alıyorsa, çocuklarının sayısı kadar muz alıyorsa orada ters giden bir şeyler var diye düşünüyorum ben. Yani geç ekstra malzeme.
Tabii.
İşte kremasıymış, brokolisiymiş ya da işte kaju fıstığıymış. Ya bunlardan bahsetmiyorum. İnan ki ekmek, süt, yoğurt, yumurta, klasik sebze meyveden bahsediyorum. İnan ki yani hani belki sen birebir mutfağın içinde olmadığın için işte hani o görevler sizde belki kızlara ya da anneye düşüyor. Hani onlar hallediyor muhtemelen onları. Sen belki sadece
Yani,
kartı veren tarafsın büyük bir ihtimalle.
yiyen tarafım ben de genelde.
Bizde de öyle çünkü. Eşim diyor ki mesela daha yeni alışveriş yaptık ya ben sana her şeyi aldım getirdim. Ya her şeyi aldın getirdin de bu evde de bir döngü var.
Tabii tabii
Yani
tabii.
şimdi o markete gidip de gerçekten birebir o fiyatlarla mesela böyle bir 2 hafta 3 hafta yüz yüze kalmayan biri için gerçekten abartı gibi geliyor. Bir kesime öyle geliyor. Neden? O bir kesim işte hani ya abartıyorsunuz diyen bir kesim var ya o abartıyorsunuz diyen kesimin çünkü öyle bir problemi yok. Yani onların kredi kartı ekstreleri direkt şirketin muhasebesine gidiyor. Muhtemelen oradan ödeniyor. Hani geçen sene 1 kilo nohutu aldığını bu sene kaça aldığını balans etmiyor. Yani öyle, zaten öyle bir hayat gailesi olmadığı için onları abartıyoruz gibi geliyor. Ama bizler gibi işte girişimci insanların ya da işte klasik bir maaşla, iki maaşla evini döndüren, ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan, çocuk okutan insanların gerçekten de hani o ekstra malzemeleri geç, onları bir kenara bir sıyır. İşte ettir, süttür, yumurtadır, domatesdir, peynirdir. Hani ayakta kalmak için ya, ayakta kalmak için yani o çocuğun zihnine ders iyi girsin diye ya da sen yaptığın işi daha iyi yap, daha kaliteli yap diye o zihni ve bedeni çalıştırması gereken temel gıda, temel ihtiyaçlar bile şu anda lüks kategorisinde birçok aile için.
Öyle öyle yani işte neyse markete gitmiştim. Bu işte yeşillik denir ya, marundur, maydanozdur falan, böyle kıvırcıktır. Yani marul 9 liraydı. Çok şaşırdım. Yani
Ispanak 9 liraydı dün markette.
o da öyleydi, evet.
Ispanak ya Allah'ın
Pazar
otu ya.
falan.
Allah'ın otu yani. Böyle ıspanağı semiz otunu tamam mı? Böyle temizlerken bağ bahçeye at böyle çöpünü o kökünü falan temizlediklerini at. Olduğu yerde biter yani.
Tabii.
Gerçekten Allah'ın otudur yani ıspanak semiz otu. 8 lira, 9 lira, 10 lira.
Öyleydi bu. Ondan sonra zaten hani biz de bu hafta yayını planladığımız için dedim pahalılık için de güzel bir örnek oldu yani. Ne bileyim işte ekmek mesela. Ekmek alıyorsun. Normalde ekmek bir insan avucuna sığmaz yani. Ama porsiyon
Yok.
küçülttükleri için bir avucuna, şimdi benim elim o kadar da büyük değil. Ben kibar bir ele sahibim yani, bilen bilir. Benim elime bile yani böyle bir iki ekmeği böyle taşıyacak kadar porsiyonlar küçülmüş.
Ekmekler artık şey eskiden alınıyor sandviç ekmeği
Evet
alıyorduk
evet
mesela.
evet.
Şimdi normal
Kantinler
ekmekler onların
falan.
boyutuna
Aynen
yaklaştı
öyle,
yani aynen.
gerçekten öyle. Böyle kantinden de ekmeği biraz sağlıklı yaşam için bir süredir bırakmaya çalışıyorum. Yani eskiden hani günde bir tane yiyorsam, şimdi böyle bir iki dilim yemeye çalışıyorum. Tamamen de
Tam
bırakmak
buğday
için.
öneriyoruz ama o daha pahalı işte normal
Daha
ekmekten.
pahalı da işte hiç yememek daha iyi gibi geliyor bana. Çünkü buğdayla ilgili bir sürü şey var, konu var.
Evet.
Yandan da bırakmaya çalışıyorum. Aslında yazın bayağı bir şey yapmıştım, hem spor hem şey. Ama bir hastalık olunca tabii böyle grip nezle falan, yaz nezlesi falan. O benim şeyimi düşürdü, enerjimi. Dedim ben ekmeğe tekrar geri döneceğim. Sonrasında işte geçen onu da fark ettim. Yani bir iki haftadır gerçekten porsiyonlar inanılmaz düştü yani. Onu fark ediyorum. Ekmeği sürekli alıp aldığım için. İnanılmaz küçüldü porsiyonlar. Markette en basit şekliyle ifade edebileceğimiz pahalılık bu şekilde. Yani işte bir süt 8-10 lira. Bir ekmek işte 2 lira. Ek porsiyonu küçülmüş oldu artık. Ne bileyim bir açma poğaça, böyle hafta sonu böyle kendini şımartmak isteyen insanlar böyle poğaçasını falan alırlar, şey yaparlar. İşte bir porsiyon şöyle bir börek alayım, ailecek şey yapalım. Ya bunlarda da mesela bir poğaça 1,75 mi 2 lira mı, öyle bir şey yani. Bir simit.
Aa, var mı 2 liraya poğaça?
2,25 falan, 2,5 lira falan böyle simitler.
Şöyle söyleyeyim. Pazar sabahı biz ayıptır söylemesi kahvaltı için biraz börek almak istedik. 1 kilo böreğe 45 lira fiyat
Evet,
var. Bu
evet, evet.
börek zincirleri var ya şimdi
Evet,
böyle
evet.
isim vermeyeyim de şimdi. Onlardan biri işte 1 kilo böreğe 45 lira para vermek. Ve yani hani 1 kilo dediğim de böyle hani 1 kilo gibi gelmesin aklınıza. Hani
Tabii.
o onların darıları falan farklı ya böyle her üründe
Tabii.
farklı bir gramaj geliyor. Şöyle yani ortalama bir küçük 4 kişilik gibi düşün. 4 kişilik 4 porsiyon
Doyurmaz
yoktur
bile
bu.
yani.
Aynen, tadımlık.
Tadımlık tabii. Ne bileyim bir kalıp peynir mesela 50 lira falan, 50-55-60.
Çok fena.
Yani.
Et yani şu an süt ve süt ürünleri fiyatları inanılmaz artmış durumda.
Onun dışında da şimdi şeyden bahsederiz.
Bakliyat da öyle.
Rapor benim önümde.
Hı.
Türk dışına
Bakliyat
pazarda
fiyatları da nohut,
inanılmaz onlar
mercimek,
zaten.
onlar da çok artmış
Şey
durumda.
yok mesela, az önce senin de bahsettiğin gibi hani yağ dedin ya, az sınırlı var. Aslında
Evet,
tedarikte bir
zaten
problem var.
bu şey, hatta hatırlarsan bu işte market fiyatlarının ekstra artıyor oluşunun çıkış noktası, hatırlıyor musun? Geçen sene bu zamanlar bu yağlara gelen çok fahiş
Evet.
zamlardı. Yani ilk zaten yağdan patladı bu konu.
Bir de tedarikle ilgili. Şimdi İngiltere'de mesela öyle bir durum var. Raflar boş ve bazı Avrupa ülkelerinde falan. Aslında bu Türkiye'de bu yaz böyle bir şey oldu. Fark etmedi insanlar ama bir market zincirinde 5 litrelik sulardan yoktu hiçbir yerde. Söyleyeyim.
Evet.
Öyle bir problem vardı. İnsanlar su bulamıyorlardı. Öyle bir duruma denk gelmiştik ve tedarikle ilgili bir problem yaşadıklarını ben sorduğumda söylemişlerdi. Sadece su üzerinde değil, bazı şeyler de böyle çok gelişmeli geliyor, şey oluyor falan. Bir market zinciri, yani çok büyük bir market zinciri böyle bir problem yaşadı. Eminim diğerlerinde de biz fark etmesek de bir problemler olmuştur yani.
Bir dönemde tavukta olmuştu aynı şey, hatırlıyor musun?
Bunu
Tavuk
hatırlamıyorum.
bulunmuyordu. Piyasada tavuk yoktu.
Ama bu yaz bu oldu yani. Bu su konusunda bir tedarik sorunu oldu. Zaten sonra da herhalde zamlandı diye hatırlıyorum yani. Yani temel şeylerin ben şimdi tabii ki siyasete çok ilgiliyim ben bilen biliyor. Ben mesela siyaset hedefim de vardı. Siyaset hedefim de mesela benim temel şeyim, bence her partinin yani her ülkeyi yönetmek isteyen her partinin temel şeyi ekmek, su ve temel böyle işte kahvaltıda yiyebileceğim veya şu temel bakliyat ürünlerinin bir maksimum fiyatı olmalı. Yani onu da devlet belirlemeli. Şimdi herkes liberallikten bahsediyor ve devletin her şeyden elini çekmesi gerektiğini söylüyor ama 20 yıldır devlet her şeyden elini çeke çeke zaten bu duruma geldi. Devlet bence, devletçilik ilkesi bence acilen tam kapsamlı şekilde uygulanması lazım. Yani problemlerin bitmesi için. Devletçilik sadece bütün her şeyi kamu tarafından yönetmesi değildir. Ekonomik şartları da devletin belirlemesi ideal olabilir. Yani bu bir kısıtlama değil. Bizde tabii ki belediye bir taraftan, iş dünyası bir taraftan devlet bize karışmasın deyip durdukları için aslında böyle kararlar alınıyor bence. Ama orada da hatalar yapılıyor. Yani patronlar kazanacak diye vatandaş mağdur olamaz. Onların sesi yüksek çıkıyor diye vatandaş biraz mağduriyet yaşıyor. Veya işte üretici mağduriyet yaşıyor. Bence bu temel gıdalarda yani kar olmamalı bence. Hatta gerekirse işte bu halk ekmekler mesela devlet satıyor. Ne bileyim su konusunda da mesela halk su diye bir şey olabilir. Ya da halk süt diye bir şey olabilir. Orada da maksimum şeyler olmalı. Yani atıyorum ekmek 2 lira olamaz yani. Ekmeği 50 kuruştan vereceksin. Belki şimdi insanlar ya olur mu öyle şey? Olur. Devletin buna gücü var yani. Ne bileyim su, bir damla canlı su ne kadar şu an? 15 lira falan herhalde. Yani bunu 10 liradan 9 liradan bence fazla fiyat vermeyeceksin. Yani burası her yerden su çıkan bir ülke yani. Süt. Her yerimiz şey, hayvancılık konusunda elverişli bir ülkeyiz.
Yani bir de işte şimdi çok yaman çelişkiler var. İşte bu devlet tarafına objektifi çevirdiğin zaman onlar da şunu iddia ediyorlar. İşte hayvancılığa, tarıma destek, şöyle yem desteği, böyle veteriner desteği, öyledir, böyledir. İşte yurt dışından anguslar getirtiliyor. Reklamlar, PR çalışmaları muhteşem. Tamam, o zaman bunun olumlu anlamda bir yansıması da olması gerekmiyor mu bu fiyatlara, bu rakamlara? O zaman nerede yani bu kadar yatırım, bu kadar teşvik, bu kadar destek tarıma, çiftçiye, hayvancılık yapana? Tamam, bunun geri dönüşü nerede mesela? Şimdi baktığın zaman, dün değil evvelsi akşam haberlerde izledim. Niğde'de bir çiftçiyle röportaj yapıyorlar. Niğde'deki çiftçi diyor ki, 1 kilo elmayı diyor ben tarladan 1,62'ye veriyorum diyor. 1 lira 62 kuruşa veriyorum. Geliyorsun bakıyorsun, yani en düşük, en çürük çarık, artık böyle ıskartaya ayırdıkları elmanın bile kilosu 6 lira 7 lira. İyi bir elma alayım, şöyle kırmızı, dolgun, sulu, hani böyle gerçekten kaliteli bir meyve yiyeyim, kaliteli bir elma yiyeyim dediğin zaman 8 lira 9 lira elmanın kilosu. Yani aradaki fark çok uçurum bir fark. Hani 1,62'ye tarladan alınıp da hani raflara 4 liraya 5 liraya gelsin yine tamam. Ama 1 lira 62 kuruş nerede? 8 lira 10 lira nerede? Şimdi baktığın zaman o zaman çiftçiye verilen destek nerede? Sulama desteği nerede? Hayvancılığa verilen yem desteği nerede? Veteriner desteği nerede? Yani şimdi bu desteği alıp da çiftçi ve hayvancılık yapan kişi ne yapıyor? Hiç mi ediyor yani? O zaman yine devlet olarak bir yaptırımın olması gerekmiyor mu yani? Benim kardeşim, benim sana verdiğim yem desteğinin karşılığı olarak hani nerede senin hayvanların? Nerede ürettiğin sütün, yoğurdun, peynirin? Yani ciddi çelişkiler var. Hani ne tarafa dönersen başka bir şey anlatılıyor. Halk zaten bunların ortasında böyle hani bir laf vardır ya, bir deyim vardır ya, yani filler tepişir, çimler ezilir diye. Halk şu an o durumda yani. Yiyemiyor, içemiyor, harcayamıyor. En temel şeyler lüks haline gelmiş durumda. Yani artık çocuğuna ayda 3 kere 4 kere bir köfte, et, bir pirzola yediremiyorsun. Yediremiyorsan hani
Bunlar
neyle
hayal oldu artık.
besleyeceğiz?
Tabii.
Yani neyle, ben anlamıyorum. Neyle besleyeceğiz bu çocukları? Ispanağın kilosu 10 lira. Ot yedirme. Patlıcanın, kabağın kilosu 7-8 lira. Sebze yedirme. Meyveye el değmiyor. 3 çeşit meyve alıyorsun, 50 lira tutuyor. Meyve yedirme. Ete, tavuğa, balığa zaten yanına yaklaşamıyor. Et, tavuk, balık. Ne yedireceğiz biz bu çocuklara? Hani geleceğimiz, bilmem neyimiz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Yani bir çocuğu okula gönderiyorsun, yanına beslenme koyuyorsun, eve geliyor aç, yemek hazırlıyorsun. Sabah kahvaltını ettireceksin, yumurtasını, peynirini, sütünü içireceksin. Yani gerçekten kafayı yersin. Asgari ücretin, emekli maaşının durumu zaten ortada. Hiç oralara girmiyorum. Nasıl olacak bu işler? Bir yandan da faturalar, elektrik, su, o, bu her gün, her ay zamlanıyor. Tüketimin aynı, arttığın, ödediğin fatura sürekli artıyor.
Yani şimdi kazanç konusunda da çok iyi bir durumda değiliz. Yani hem işçi tarafından diyelim, yani kamu tarafını zaten saymıyorum. Onlar bir şekilde kendini döndürebiliyor, kamu çalışanları. Ama kamunun dışındaki çalışanlar için gerçekten hayat inanılmaz derecede zor. Yani bu iş kariyerle, dil bilmekle, yetenekle falan ilgili değil, onu söyleyeyim. Şimdi geçenlerde, şimdi tabii market boyutunu böyle bir aktarımda. Yani şunu söyleyeyim. Şimdi her ay şeyi yayınlıyoruz. Onu belirteyim. Açlık ve yoksulluk sınırı. Yani Türkiye'ye girdiklerinde açlık ve yoksulluk sınırı diye arama yaptıklarında bence son böyle 2-3 ayın yazısına, makalesine baksınlar. O yenki de yine yayınlanacak. Orada çünkü neler var biliyor musunuz? İşte süt, yoğurt, peynir, et, tavuk, balık, bakliyat, yaş sebze, meyve, ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi böyle şey. İşte ne bileyim çerez yani ne derler. İşte baharat ürünleri mesela. Ne bileyim, ceviz, fındık, yağlı tohum ürünleri diyor. İşte zeytinli, peynirli. Yani bütün fiyatlar, gıda fiyatlarına dair detaylar yer alıyor. O yüzden mutlaka bunu değerlendirsinler. Mesela ben Eylül'le ilgili bahsedeyim. Eylül'de açlık sınırımız 3049, 3050 lira. Yani 3050 liranın altında geliri olan asgari ücret ne kadardı bu arada? İki civarındaydı herhalde.
2800 küsür.
Yani şu anda aslında asgari ücretli çalışan herkes aç. Yani açım diyen insanlara kızıyorlar ama gerçekten kategorisel olarak da öyleyiz yani rakamsal itibarla açız. Daha beter durumu var. Yoksulluk sınırı 9.931 lira. Yani ülkenin %90'ı bence belki daha bile fazlası yoksul.
Aynen öyle. Yani bir
Lira
şirkette
kazanan var
CEO
mı
falan
bilmiyorum.
değilseniz, CEO, genel müdür falan değilseniz açsınız demektir.
Tabii yoksul. Hepimiz açlık sınırında yani asgari ücretle çalışan kaç milyon kişi varsa şu anda açlık sınırı. Onu söyleyelim. Yoksulluk olarak da zaten dediğim gibi bence %90'dan bile fazla ülkede yoksul var. Bekar bir çalışan, hani bazen şey diyorlar ya işte asgari ücret 3050 lira ama bir evde 3-4 kişi çalışıyor işte 10-12 bin lira bir eve para giriyor diyorlar. Şimdi bakalım bekarlara bakacağız. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 3700 lira. Yani bir insan bekar diyelim, kendi başına çalışıyor, yaşıyor.
Bekarlar daha zor durumda o zaman.
Tabii. O O direkt zaten aç yani. 1.000 lira, 1.000 lira civarında bir eksiği oluyor. Her ay 1.000 lira içeride yani bekar bir çalışan. Yaşama maliyeti diyoruz. Yani yaşamak için maliyet. Çünkü kiralardan da bahsedeceğiz mesela.
Kiralar, faturalar,
Tabii faturalar,
vergiler,
vergiler tabii. Böyle bir durum var.
benzin.
Mesela şey çok detaylı raporda bir yani dediğim gibi bunu mutlaka okuyun yani. Mesela yetişkin erkeğin gıda
Kesinlikle.
harcaması Eylül'de 670 lira. Yani yetişkin bir erkeğin 670 liralık gıda harcaması var. Yine yetişkin bir kadının da 560 lira, kadınlar biraz daha azalıyor. İşte 15-19 yaş grubundaki çocuğun gıda harcaması 700 lira. Ne bileyim 4-6 yaş grubu gıda harcaması 400 lira. Zaten topladığında işte bir açlık sınırına tekabül ediyor. Oluyor yani. Onun dışında bir önceki ayla karşılaştırmalar yani çok gerçekten detaylı rapor. Ben bunları da hani editörlerimiz hazır bir ben de onayla bak için her yazıyı okuduğum için okuyorum yani istedim. Ve bir önceki ayla bu ay arasındaki farkı mutlaka görüyorsunuz yani. Hem TÜİK raporları
Tabii.
açık rapor. O yüzden şimdi detaylı böyle uzun uzun anlatmayayım. Ama bu raporu mutlaka Branding Türkiye'den okuyun veya Türk İş'in yani sitesinden de okuyabilirsiniz. Ya illa ben TÜİK'ten okuyacağım diyorsanız yani Türkiye İstatistik Kurumu'ndan onu da söyleyelim. Yani enflasyonun aylık ve yıllık rakamlarını söyleyeyim. Sonra şeye geçeceğim. Enflasyon aylık %25 artıyor. Eylül için konuşuyorum. Yıllık bazda da %19,58 yani %10'un altındaki hedefimiz çok farklı bir noktaya gitti gördüğün gibi. Zam şampiyonu da bahsedelim. %33 oranında artan kömür ücreti Eylül'ün zam şampiyonu olmuş. Onun
Ki bu da
dışında da
yine temel bir ihtiyaç,
temel bir
insanların
ihtiyaç.
ısınma ihtiyacı. Dört mevsimi köküne kadar yaşayan bir ülke olarak en temel ihtiyaçlardan biri sonuçta bu.
En çok artan ürünleri böyle ilk onu hemen sayayım ben. Kömür %33, kıvırcık %30. Servis ücreti bak mesela eğitimle ilgili birazdan konuşacağız. %29 artmış.
Çok fena, servis ücretleri çok
Yurt
fena.
ücreti %28. Yani geçen bana biri sektörden bir tanıdığımın arkadaşının kızı sanırım ya da oğlu. Yurda yerleşecek. Yıllık ne kadar demişler. Yalan olmasın ama yıllık herhalde 25 bin lira ama yurt masrafı öyle bir şeye denk geldi.
Valla şöyle söyleyeyim. Bu sene kuzenim üniversiteyi kazandı. Isparta'ya yerleştirdik onu. Hani metropol falan da değil. Isparta normal bir şehrimiz. Hiçbir şey dahil değil. Sadece oda maliyeti. İki kişilik odada. Yani yeme içme hiçbir şey yok bunun içinde. Sadece oda ücreti 1.750 lira aylık.
Aylık.
Aylık 1.750 lira.
Onunla çarp işte 20 bin liraya denk geliyor yani. Özel üniversite ücreti %24 artmış. Yani ben mesela hatırlıyorum. Ben burslu okudum. İkinci üniversitemi. %70 bursluydum sanırım öyle. Türkiye'de %75. Öyle bir şey kazanmıştım. Lisansta ne kadar ödedim? 12 bin lira falan ödedim. 4 yılda toplam. Öyle hatırlıyorum. %50 burslular da sanırım 30-35 bin lira falan ödüyordu.
Ama bu üniversiteden bahsediyorsun değil
Tabii
mi?
tabii üniversite.
Ben geçen hafta kızım için ilkokul 3'e gidiyor biliyorsun benim kızım. İlkokul için bir özel okuldan fiyat aldım. %50 de bursumuz vardı onlardan. Bir sınava girmişti. %50 bursla hiçbir ek olmadan yani işte kıyafeti hariç, yemeği hariç, servisi hariç,
Ya.
istedikleri ek kaynaklar vesaire hiç yani salt okula giriş ücreti %50 bursla 26.900 lira istediler benden.
Yıllık.
İlkokul 3.
İşte benim bahsettiğim üniversite ben 4 yılı 12 bin lirayım 14 bin lirayım öyle bir şey ödedim. %70 bursluydum. Herhalde 12 falan diye. Ama bu ne zamandı? 2011 veya 2012 ikinci üniversitemi okuduğum zamandı.
Şu anda da güncelde de kız kardeşim İngilizce öğretmenliği okuyor. %50 burslu, yanlış bilmiyorsam 27 bin lira gibi bir şey ödüyor.
Yıllık.
Yıllık,
Tabii.
evet.
Yıllık.
%50 burslu.
Ben 4 yılda 12 bin lira ödedim.
Toplamda o kadar ödedin sen.
Tabii. Benim %75'ti ama %50 ödeyenler de yıllık ya 35'li yakın ya da 30 o civardaydı yani.
Yani
Fark
%50
yok.
bursla 27 bin lira gibi bir fiyat ödüyor. Ve her yılda değişiyor mesela.
Tabii
Geçen
tabii
yıl
artıyor.
22 bin lira, 22 bin
Bak
lira
bu yıl
ödüyordu. Bu yıl 27 bin oldu.
işte bu yıl özellikle şeylerinde açıklanmasıyla üniversitelerinde başlamasıyla %24 artmış bu yıl. Dolayısıyla ciddi bir artış. Yani 10 yıl öncesinde insanlar 3-4 yılda okumak için 30 bin lira öderken şu anda 1 yılda okumak için 30 bin lira ödüyor. İşte yüksek lisansa başladım. Onda da yine burslu başlamıştım. Orada da ne kadar ücretler? Burssuz olarak herhalde, burssuzdan bahsediyorum kendim. Herhalde 15 bin liraydı yüksek lisans. Ama burssuz. Bu da 2015 veya 2016 falan diye. Ben bursluydum tabii ki. Nereden nereye diyorsunuz yani bak. 30 bin lira şu anda yıllık ücret. Şeyden de bahsedelim tabii. Bedelli askerlik ücretinden de bahsetmiş olalım. Yaklaşık herhalde 50 bin lira. Son geçen bir arkadaş gitti. 49 ya da 50 bin lira civarı 48 olabilir. Yani 45 ile 50 bin arası bir fiyat. O da inanılmaz bir fiyat. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz. 6 ay işten ayrılmayın, 1 ay ayrılmayın diye düşünüyor insanlar. 50 bin lira para ödüyorlar. 6 aylık çalışma ücreti işte 50 bin 6'ya böldüğünde ne yapar? Ayda 9-10 bin lira. Ki öyle bir kazanç da yok kimse de yani. Kimse 10 bin lira maaş da almıyor. Ya da 8-9 bin lira, 2-3 bin lira, 4 bin lira maaş alan insanlar bu parayı ödüyorlar, kredi çekiyorlar. İşte 50 bin lira kredi çekiyor, 10-15'te böyle faiz falan ödüyor. Oluyor sana bedelli askerlik 60-65 bin lira gibi bir civarı denk geliyor. Şey rakamları böyleydi. Türk İşin raporu, açlık ve yoksulluk sınırı raporu. Çok detaylı bir rapor. Dediğim gibi hepsini okuyorum. Ve her ay düzenli takip edip bizim Telegram kanalımızda da paylaşıyoruz. Sosyal medyada da yani kaçırma ihtimalimiz yok. Bizi takip edersiniz. Enflasyon böyleydi, bahsettik. Fiyatı en çok artan ve azalan ürünlerden. Tabii artanları anlattık, azalanı da anlatalım yani. Şunları da hızlıca söyleyeyim. Artan ürünler özel üniversite ücreti %24, patlıcan %25, sweatshirt erkek için %20, patates %18, sweatshirt çocuk için %18 ve dolmalık biber %18 oranında artmış. En çok azalan ürünler de limon, salatalık, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yani işte yaz mevsimi bittiği için düşmüş, %25 düşmüş. Balık %15 düşmüş, elma %10 düşmüş yani sen pahalı diyorsun ama düşmüş hali yani. Elektrikli kesici aletler, blender %10 düşmüş, armut %9, pavuç %6, kuru soğan %6, kavun %5 düşmüş ama düşmüş olduğu fiyatlar bile ciddi manada çok yüksek arkadaşlar onu söyleyelim yani. Hani bunu herkes biliyor aslında biz dinlendiriyoruz da herkesin bildiği bir şey. Ve şundan da bahsedelim hızlıca anlatacağım bir durumda. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin her ay yayınladığı kurulan ve kapanan şirketler istatistikleri var. Ağustos raporu elimde şu anda. Ağustos için kurulan şirketler oransal olarak bahsediyoruz. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sayısı bir önceki aya göre %30 artmış. Kapanan şirketler neredeydi? Evet, kapanan da yani kurulan mesela 8 bin şirket varmış. Kapanan da 1300 civarı bir şirket varmış. Yani 8 bin şirkete karşı 1300 şirket kapanıyor. Tabii burada girişimcilerin büyük hatalarında şeyi konuşacağız, onu da söyleyelim. Girişimcilerin hani bir nasıl bir süreç yaşadıklarını falan konuşacağız. Böyle 8 bölüm konu listelerimiz var. Orada hani girişimcilerin aslında ilk ay, 6 ayda attığını çok sefer de söylüyoruz. Bunun rakamsal verileri de aktaracağız. Orada daha detaylı konuşuruz. Burada da yine işte gerçek kişi ticaret işletmeleri, şirketler, kooperatifler vesaire hepsinin kurulan ve kapanan istatistikleri mevcut. O yüzden bunu da biz yayınlıyoruz yine. Yine Branding Türkiye'de kurulan ve kapanan şirketler diye aradığınızda mutlaka böyle her aya dair verileri bulabilirsiniz. İşte yabancı ortaklıklar vesaireler bunlar detaylı bir şekilde yer alıyor. Bunlar şeylerdi, bizim bahsedebileceğimiz raporlar. Dayanak olsun diye bunları aktardık. Yani bizim sadece şunu da düşünebilirler. Belki de sizin gittiğiniz marketler pahalıdır diye düşünen olabilir yani.
Valla ben şöyle gerçekten bütün marketleri zincir anlamında bütün marketleri geziyorum. Yani sadece gözlem yapmak için bile gezdiğim oluyor. Bir de bazen şimdi tabii küçük çocuklu olunca her şeyi farklı bir yerden alma ihtiyacı da doğuyor. Dolayısıyla yani hemen hemen her marketi geziyorum. Hiç öyle sabit bir marketim yok. Eğer mümkünse, eğer öyle bir imkanım varsa mahalle esnafından alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Daha küçük çaplı böyle mahalle aralarındaki zincir olmayan marketler var ya, işte eski bakkal tarzı. Onları daha çok tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü onların daha fazla ihtiyacı olduğunu ve ayakta durmak için daha fazla çaba sarf etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir de öyle bir duygusal bir bakış açım da var. Ama tabii ki ev ekonomisini sağlayabilmek adına en uygun neredeyse oradan alışveriş etmeye çalışıyorum. Şimdi biraz önce mesela asgari ücretin, emekli maaşının yetersizliğinden konuştuk. Belki de birçok kesime göre yeterli gibi görünüyor olabilir. Evet, yeterli de gelebilir. Hangi şartlarda yeterli gelebilir? Şu şartlarda gelebilir. Üreticiden alınan fiyatlar geçerli olursa bence de yeterli gelebilir. Şimdi onlara biraz değinmek istiyorum ben de. Birkaç böyle temel ihtiyacı derledim. Şimdi mesela kuru soğan üreticide 0,62 kuruş. Market ve pazar fiyatı 2,5 lira. Maydanozun adeti üreticide 66 kuruş. Market ve pazar ortalaması yine 2,5 lira. Elma 1,60 ila 2 lira arasında değişiyor üreticide. Peki marketten, pazardan aldığımız zaman 6,97 ile 9 lira arasında. Limon üreticide 2,25. Market ve pazarda 7,5 lira. Yine en çok alınanlarda süt üreticide 3 lira. Markette 7,5 lira ortalaması. Ispanak üreticide 2 lira. Market ve pazar ortalaması 6,71. Salatalık 2,32 üretici fiyatı. Market ve pazar fiyat ortalaması 5,81. Şimdi bahsettiğim üretici fiyatlar, işte bu 60 kuruşlar, 1 liralar, 2 liralar geçerli olduğu takdirde evet, emekli maaşları da asgari ücrette gayet yeterli olabilir. Bu fiyatları baz alırsak herkes 3 kilo, 4 kilo meyve, sebze, yeşillik hepsini gayet dengeli bir şekilde filesine doldurup evine getirebilir. Sütünü, yoğurdunu, peynirini bol bol yiyebilir. Ama siz bu üretici fiyatlarını çöpe atıp bu 8 liraları, 10 liralı mesela yeşil fasulye, bak bunu unuttum söylemeyi, yeşil fasulye üreticideki fiyatı 4 lira, market ve pazardaki fiyatı 12,5 lira. Yani arada dünya, dağ, uçurum, uzay bir fark var. Şimdi mesela ben yaz sebzesi meyvesi çok seven biriyim. İşte dediğim gibi küçük çocuk da olunca hani böyle sağlıklı beslenmeye falan daha fazla önem veriyorsunuz. Her sene ben işte domatesimi, yeşil fasulyemi, barbunyamı vesaire böyle buzluk derin dondurucu yapan bir anneyim. Bu sene hiçbir şey yapamadım. Çünkü barbunyanın kapısını 15 liradan, yeşil fasulyenin kapısını 13 liradan açtılar. Geçen sene ben mesela 20 kiloya yakın domates yapmıştım derin dondurucuma. 1,5 liradan almıştım. Bu sene 3 liranın altına düşmedi domates. Zaten kışın da, yani manava gittiğinde kışın da o fiyat 3 lira, 4 lira, 5 lira domatesin fiyatı. Zaten onu yapmak da büyük bir emek, büyük bir zaman. Niye gireyim ki o emeğe? Yani o da bir masraf. Kaynatıyorsunuz, ediyorsunuz, çekiyorsunuz vesaire. Hiç girmedim mesela o eziyete. Çünkü düşmedi fiyatlar. Dediğim gibi yani evet, maaşlar belki bir kesime göre yeterli gibi gözükebilir. Ama market fiyatlarını ya da işte pazar fiyatlarını üreticiden alınan fiyatlarla balans etmediğimiz, dengelemediğimiz noktada işte açlık sınırı da bu şekilde yükseliyor senin anlattığın gibi.
Sadece tabii ki bahsettiğim şeyler gıda ile ilgili konulardı. Biraz eğitimden vesaire işte veya işte eden askerlikle eğitim dedik. Onlardan bahsettik. Bunlara karşın dün bir ajanstaki arkadaşlarımla farklı bir ajanstaki arkadaşlarımla konuşurken şuna değindik. Ben değindim daha doğrusu. Evet, şimdi dolar da 9 liraya aşınca tabii ki bir şey yani psikolojik değişiklikler aşılmış oldu yani. Daha da piyasa daralacak. Onu da söyleyelim. Ve yıl sonuna kadar benim öngörüm zaten bunun için 10 lirayı bulur diyorum. Ki dolar düştüğü zamanlar bile bunu söylüyordum. Yine yıl sonuna varmadan bence bir 10 rakamına böyle yaklaşacağımızı ben düşünüyorum yani. Hızlı bir şekilde yükselmesi sürecektir. Benim öngörüm en azından. Yani. Veya işte yapılan yorumlar bu yönde yatırım tavsiyesi değildir diyelim tabii ki. Şimdi şunu konuşuyorduk. Her şeyin fiyatı artıyor. Kiraların, işte ofiste bulunma masrafı, ofisteki işte personelin veya işte neyse işte bulunan insanların yiyecek, içecek, yol, sigorta, ne bileyim, bir sürü detay, faturalar, aidat gibi birçok şeylerin masrafı artıyor. Ama buna karşın verilen hizmetlerin bedelinde hiçbir artış yok. Tam tersine azalış var. Yani bu
Sürekli indirim talebi geliyor, değil mi?
inanılmaz bir şekilde öyle. Ve bunu sadece işte bir KOBİ diyebileceğiniz yeni bir veya bir girişimci bir KOBİ veya bir startup değil. Çok kurumsal diye düşündüğünüz firmalar bunu neden yapıyorlar onu da söyleyelim. Çünkü birçok ajans müşterisini kaybetmemek için bu korona sürecinde falan. Korona öncesinde de ben bunu duyuyordum ama çok şey anlayamıyordum neden böyle bir şey yaptıklarını. Birçok ajans direkt ajans başkanıyla veya işte CEO'suyla görüştüğünde bazı müşterilerden para almadıklarını. Çünkü özellikle bu iflas ve konkordato süreçlerin çok olduğu zamanlarda bazı ajanslar müşterimiz zor durumda olduğu için para almıyoruz, hizmete devam ediyoruz. Müşteri elimizden çıkmasın. Hani birkaç ay biz idare ediyoruz. Sonrasında kendini toparlayınca zaten tekrar aylık ödemesine devam ettirecek. Yani 12-3 ay, belki 6 ay. Geçen yine bir ajans, yani 6 ay, 3 aylık anlaşma yapıyorlar, 6 ay çalışıyorlar. Kalan 3 ay hiçbir para almıyorlar ekstradan gibi bir durum oluşuyor. Şimdi bunlar tabii ki yani ajans sektörünün yüz karaları. Bu kadar açık söyleyeyim yani. Çünkü burada emeğe haksızlık yapılıyor. Piyasayı öldürüyorlar. İş gücünü değersiz kılıyorlar. Firmalarda şöyle düşünüyorum. Ben firma tarafında yer aldığım için de söylüyorum. Yani sadece ajans açısından değil. Firmalarda şöyle düşünüyor. Bu iş demek ki bu şekilde olabiliyor. Ve bu şekilde talepler gelmeye başlıyor. Yani biz sizde bir yıl anlaşalım ama 9 ay para ödeyelim, 3 ay ödemeyelim. 6 ay ödeyelim, 2 ay ödemeyelim, 3 ay ödemeyelim. Neyse. Ya da 1 ay ödemeyelim. Böyle bir şey yok. Olmamalı. Bu bir. İkincisi, hizmetlerle ilgili şöyle, insanlar 29.90 eğitim alıyorlar, alabilirler. Online eğitimler veya YouTube'da bedava alabilirler. Ben de istiyorum, birçok eğitimi dinliyorum, sertifika alıyorum. Hala öğrenme aşamamız bitmedi. Bunları eleştirmiyorum. Ve alsınlar da. Yani eğitimin ucuzu pahalısı diye bir şey yok. Her eğitimden mutlaka bir şeyler kaparsınız. Yani çok pahalı eğitimleri de biliyoruz. Ne kadar verimsiz olduklarını. O yüzden eğitimin fiyatıyla ilgili bir şeyim yok. Ama bu eğitimi alan arkadaşlar toplamda atıyorum 29.90'lık bir eğitim kaç saat olabilir? Hadi taş çatlasın 5-6 saat. Bu 5-6 saatlik eğitimden sonra kendilerinin dijital pazarlama uzmanı, içerik pazarlaması uzmanı, sosyal medya uzmanı, ne bileyim birçok uzmanlık kendilerine tanımlıyorlar. Ve hemen kendilerine ekstradan bir Instagram hesabı açıyorlar. Bu Instagram hesabında hemen çok klasiktir yani bunu gözlemlesinler. Hemen hashtaglerle ilgili tavsiyeler paylaşırlar. Nasıl reels çekmeleri gerektiği ile ilgili birkaç tavsiye. Bunlar da olabilir. İşin ne demek? Böyle yapıyorlar. İşin sonunda Instagram'dan tabii ki müşteri toplamak için bunları yapıyorlar. Topladıkları müşterilere verdikleri fiyatları söyleyeyim. 250 lira. Aylık sosyal medyada danışmanlığı ücreti. İşte 500 lira biraz daha iyi durumda olanlar.
Tasarım da yapıyorlar mı bu fiyatın içinde?
Canva'dan idare ediyorlar. Canva aylık şey ne kadar durumda?
Canva ve
Premium.
Illustrator mu?
Ona bile gelmiyor. Yani Adobe'ye hiç girmiyor.
Gelmiyor mu?
Tabii Canva'da hemen alıp tasarlıyor. Ona da bir şey demiyorum. İş pratik olsun da nasıl yapıyorlarsa yapsınlar.
Yoksa bir de Canva'nın premium'u da mı değil?
Böyle yapan da vardır büyük ihtimal. Premium'u kullanmayan da vardır. Ben Adobe'ciyim yani. Adobe'de yapıyorum işlerimi. Canva'ya pek, hatta sana soruyorum. Canva'da şu nasıl yapılıyor? Ben pratik
Evet.
yapmam lazım falan diye. Ya onu da eleştirmiyorum. Canva da güzel bir şey. Yani burada eleştirdiğim nokta bakın şey değil. Yani 29 yaşında eğitim alıyor Canva.
Hayır, zaten eleştirilecek olan şey kullanılan materyal değil.
Değil.
Siz yaratıcı bir şey, bir yaratıcı beyinseniz, zaten belli bir birikiminiz, bir vizyonunuz varsa, yani Paint'te de yaparsınız bunu. O
Tabii,
çok
aynen öyle.
sıkıntı değil.
Telefondan bile
Zaten
tasarlanabiliyor.
evet, araç değil burada sıkıntı olan. Burada sıkıntı olan şey insanların yetkinliklerini, eğitimlerini, bilgi ve becerilerini pazarlamak belki çok amiyane bir tabir ama doğru kelime de bu. Pazarlarken kendilerini
Ucuza satıyorlar.
doğru şekilde ifade edemediklerine inanıyorum ben. Evet, maddiyat bunun kıstası değil, olmamalı. Ama şimdi aldığımız eğitimler, bugüne kadar verdiğimiz hizmetler, yaptığımız çalışmalar, harcadığımız mesailere de baz alacak olursak Evet, her şeyin de bir karşılığı olmalı ya.
Yani onu diyorum ben de. Yani şimdi 250 liraya arkadaşlar sosyal medya yönetimi yapılamaz. Firma tarafında belki dinleyenler ya neden o işte bizim şeyimizi bozuyorsun diye kızacaklar. Şimdi bu işi böyle yapanlar da bize kızacak. Zaten her hafta yayında kimseye bir şey demesek de bize kızan mutlaka birileri oluyor yani. Her hafta ben birkaç mesaj alıyorum kişisel olarak. Niye şöyle dedim, böyle dediniz falan filan diye çok mu biliyorsunuz falan. Yani demek ki bir şeyler biliyoruz ki bu yayınları yapıyoruz. Buyurun siz de yapın arkadaşlar. Eleştirenlere söylüyorum. Eleştiri açığız ama yani böyle geçen hafta da konuşmuştuk yani manasız manasız şeyler yazıyorlar. Şimdi bunu dediğim gibi yani bir işi öğrenme süreci bitmez. Bakın ben 17 yaşında ilk üniversiteme başladım ve çalışma hayatına başladım. İşte 22 yaşındaydım sanırım ajansın kurduğunda. İşte Branding Türkiye 2018'de kurduk ve ajans tarafını biraz daha pasifize edip tamamen Branding Türkiye ağırlıklı devam ediyoruz ama yani ben topladığımda 2012-2022 işte 9 yıl olmuş. 2022'de 10 yıl olacak. Az bir zaman değil. Belki şaka gibi gelebilir ama ben gerçekten hala eğitim alıyorum yani. Hala alanımla ilgili makaleler, kitaplar çok yoğun yani günümün
Ben de alıyorum.
minimum 2 saat, 2,5 saati kitap ve bu eğitimler, işte podcastler bilgiyi edinmeyle geçiyor. Bilgiyi aktarmayla değil, bilgiyi edinmeyle geçiyor. Ve 1-2 saatimde bilgiyi aktarmayla geçiyor. Yani ben günümün aslında 4-5 saatini bilgiye harcıyorum. Öğrenme ve öğrendiğimi aktarma konusunda bunları harcıyorum. Ve kalan günde çok çalışıyoruz. Tabii ki 10 saatten fazla ben kendi işimizi de yaptığımız için biz danışmanlıklarımız var. Eğitimler var falan. Yani günün böyle 10-12 saati, 13 saati şeyle geçiyor. Yani işte güçle öğrenmeyle, bilgiyle geçiyor. Yani bu iş böyle ben eğitim aldım. 3 saatte tamam bu iş ya uzman oldum diyemezsin. Diyebilirsin, o da tamam. Ama bu işi layığıyla yapan ve gerçekten ortalama bir fiyat belirleyip yapan insanlara karşı da sen 250 lira fiyat belirleyerek piyasayı öldüremezsin. Çünkü bu tip insanlar genelde birkaç ay çalışıyorlar. Ya çok kazançlı bir iş değilmiş. Niye değil? Çünkü sen 250 lira yaparsın tabii ki bir kazanç elde edemezsin. Onlar şöyle bir mantıkla bakıyor. Ya 250 liradan yapayım 10 tane firmayla çalışayım. Ayda 2500 lira kazanayım. İşte beni idare eder diye düşünen 20-25 yaş, 20-27 yaş arası bir kitle var. Bunlar piyasayı
Peki
gerçekten...
o 10 firmayla çalışırken yaşadığın bir süre sonra yaşayacağın tükenmişlik sendromu ne olacak?
Bunu düşünmüyorlar. O benim
Yani ne kadar üretebileceksin o şartlarda?
özellikle benim bazı takip ettiğim hashtagler var. Orada karşıma çıkıyor yani. Benim içeriklerimin nasıl çalınıp kullanıldığını her gün görüyorum. Gülüp geçiyorum yani artık yapacak bir şey yok. Baş
Evet, o
edemezsin
zaten
yani.
Branding Türkiye'deki biliyorsun makalelerimizin de makus talihi.
Yani hem öyle hem kendi yaptığımız işlere bakıyorsun. Bizzat kendi kitabımdan uzun uzun böyle alıntılar yani kaynak dijital markalaşma kitabı demek kimsenin şeyini düşürmez. Yani bilgi aktarıyorsanız bu akademik kültürün bir gereğidir. Bunu yapabilirsiniz. Biz de yapıyoruz. Yani ben bu makale yazdığımda gerçekten kaynak kullanıyorsam, 10 tane kullanmışsam onunla da yazıyorum. Bir web sitesinden almışsam geçen yazdım yani. Mesela yine pazar Paris İklim Anlaşması ile ilgili böyle bir 5-10 kaynaktan yararlandım. Hepsini de yazdım. İnsanlar belki oradan daha detaylı okuma yapmak isteyebilirler. Bunları yazmakta bir beis yok. Yani bunlar gayet olması gereken şeyler. Neden insanlar bir şeyi kaynak göstermiyorlar? Şöyle düşünüyorlar. Ya kaynak gösterirsem ya müşteri o zaman gider ondan hizmet alır diye korkuyorlar. Bilmiyorum ama ben zaten 250 liraya çalışmıyorum arkadaşlar. O yüzden rahat olabilirsiniz yani. Yani böyle bir durum var. Piyasayı öldüren ucuzcu, hatta sonrasındaki şeyle piyasa tabiriyle beleşçi, hatta daha da ileri gidenler için söyleyelim, kanamici bir kitle var. Şimdi bu kitle bütün piyasayı etkiliyor. İş yapma tadı kalmadı. Yani ajans sektöründe ben hiç iş yapasım yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Gerçekten öldürdünüz. Piyasayı öldürdünüz. Yani buraya nereden geldik? Her şey pahalanırken, ya biz demiyoruz ki ya çok uçuk fiyatlar verin. Yani bazı ajanslar da çok uçuk fiyatlar veriyorlar. O da yanlış. Yanlış demeyelim ama bana göre değil. Ben ortalama ve ortalama fiyatın üzerine kendi marka değerimi tabii ki dahil edebileceğim bir fiyattan bu işin yapılması gerektiğini düşünen biriyim. Ortalama fiyat veren yüzlerce firma ajans var zaten. Sizi beğenmezsen pahalı gelirse oraya gider ama yani işi öldürmeye, bedava yapayım da müşteri bende kalsın demeye. PR ajansları bunu nedense çok yapıyorlar yani. PR ajanslarından bunu çok duyuyorum. yeni kurulan ajanslar işte tamam hadi ücretsiz yapalım. Diyorlar. Ama müşteri tabii 3 ay seni deniyor. Sonra gidiyor bir 3 ay bedava çalışacak ve ajans kuruyor. Yani o zaman şöyle bir soru işareti oluyor. Ya işte firmaya zarar vermiyor. Ya firma zaten kendini düşünse, marka değerini düşünse bunlara uğraşır mı? Kendi marka değerini düşünmüyor. Firma bunu kurtarmaya çalışıyor. Senden ücretsiz yararlanıyor. Yani bu tarz şeyleri tabii bu noktada sivil toplum eksikliğimiz var sektör olarak. Yani Reklamcılar Derneği var belki ama o işin biraz geleneksel tarafıyla ilgileniyor. Dijital anlamda bir dernekleşme olmadığı için bizim bununla ilgili bir aksiyonumuz var. Düzümüz tamamlandı. Derneğimize işte bu korona her şeye engel oldu. Arkadaşlarım söyleyelim 2-3 tane bizim dernek düzümüz hazır. Farklı alanlarda böyle kapsayıcı derneklerimiz var. Yönetim kurulu her şey hazır. Ama bu korona sürecinden dolayı bazı şeyleri düşünerek hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu salgın psikolojisinden bir an önce çıkmazsak bu pahalılık ve ekonomik sıkıntılar da devam edecek. Bugün böyle biraz herkesi kızdıracak yani cebinde telefon var nedir diyen dayılardan tutun da ajansta çalışan arkadaşlar, firma sahipleri, belki kamudaki yöneticiler, market zincirleri herkes bize ekşi sözlükle sallayabilir diye düşünüyorum herhalde bu yayından sonra.
Ama hiç önemli değil.
Tabii önemli değil. Her gün Twitter'da linçlemiyorum. Bazen anlamadan yazıyorlar. Ben de kibarca işte ben öyle bir şey mi yazmışım? Tekrar detaylı okuyunuz falan diyerek kibarca şey yapıyorum ki en azından tamam özür dilerim yanlış okumuşum diyorlar. Yani okuduğunu da anlayamayan, dinlediğini anlayamayan da bir kitle var. Bunlara tabii ki yardımda dönüyorlar. Onlar da özür diliyorlar. Bazısını uyarsam da ekstradan sana yükleniyorlar. Abi, kibar bir adam biraz daha sağlıklı anlatıyorlar ama ben de kabalaşabilirim yani bir yerden sonra.
Garantisi de yok yani.
Tabii. Genel manada benim söyleyeceklerim bu kadar pahalılıkla ilgili. Yani eğitim tarafını sen tabii daha hakimsin. Neden dolayı?
Evet. Eğitim çok pahalı. Yani uzakta kitaplar, özellikle. Ek kaynaklar, işte internet üzerinden. Kitaplar. Tabii hem okuması gereken kitaplar var. Şimdi devletin dağıttığı bir kitap yardımı var ama ne yazık ki içi boş. Dolayısıyla öğretmenler mutlaka ek kaynak ihtiyacı duyuyorlar. Siz biraz dikkatli, titiz bir veliyseniz, siz biraz daha yüklenmek adına birkaç kaynak almak, işte birkaç test çözdürmek istiyorsunuz. Onlar var. Yabancı dil gibi bir yeteneği varsa çocuğun ya da öyle bir sizin arzunuz varsa o yöne yönlendirmek, ölçmek istiyorsanız onlar için ayrı kaynaklar, ayrı uygulamalar var. İşte sonuç itibariyle bu çocuklarla yarış atı değil bir sosyal faaliyet yapmak durumundalar bir spor ya da bir işte etkinlik onlar hep ekstra maliyet mesela biz resim kursuna götürüyorum ben haftada bir kere çok ciddi bir ücreti yok yani aylık 150 lira gibi bir şey ödüyorum ama baktığınız zaman işte ona 150 lira kaynak kitabına işte mesela okul açıldığından beri bizim Defne için aldığımız ek kaynakların toplam tutarı dün akşam hesapladık oturduk eşimle 700 lirayı bulmuş. Oo. Yani şimdi bu sıradan bir işte asgari ücret vesaire dedik ya şimdi bir asgari ücretle geçinen iki çocuğu üçüncü sınıf ilkokul üçüncü sınıf yani iki tane üç tane çocuğu hani şimdi sahalarda meydanlarda bağırıyoruz ya iki çocuk üç çocuk diye şimdi o iki çocuğun üç çocuğun getirsin ve götürsün de hesaplamak zorundasınız. Sonuçta o çocukları dünyaya getiriyorsanız eğer bir noktada onları bu hayata sağlam hazırlamak zorundasınız ki işte bizim bugün konuştuğumuz şeyleri onlar 20 sene sonra konuşuyor olacaklar. Yani ne kadar donanımlı ne kadar bu hayata hazır gelirlerse o noktaya o kadar kârdalar. Şimdi baktığınız zaman mesela benim kızım devlet okuluna gidiyor. Özel okulda falan da okumuyor yani. Devlet okuluna giden 3. sınıf öğrencisinin bugün bir ek kaynak kitap masrafı 700 liraysa bunu bir oturup düşünmek lazım yani. Devlet okulundaki bir çocuğa ekstradan ben 700 liralık kaynak almak zorunda kalıyorsam bir veli olarak bir yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor demektir. Hani bununla da oturup konuşmak lazım şimdi. Kimseyi eleştirmek ya da topa tutmak değil ama bir yerlerde bir şeyler yanlış, eksik, hatalı demektir bu. Dediğim gibi yani işte ek kaynağıydı, sosyal faaliyetiydi. Bu çocuklarda yani yarış atı da değil, kobay deney faresi de değil. Eve de hapsedemiyorsunuz ve çıkartıyorsunuz, bir şey yediriyorsunuz, bir şey içiriyorsunuz. Ki bunu yapmak zorundasınız. Sadece bir çocuğun akademik olarak başarılı olması yetmez. Bu çocuğun beşeri ilişkilerinin de gelişmesi lazım. Sosyal ilişkilerinin de gelişmesi lazım. Vizyon sahibi de olması lazım. İletişim becerilerini de edinmesi lazım. Bunlar için ne olacak? Evin dışına çıkacak. Dışarıda bir hayat olduğunu fark edecek. Orada da yaşayacak. Onları da deneyimleyecek ki işte bu yetenekler de bu iletişim becerileri de ardı arkasını takip etsin. Dolayısıyla bugün en asgari düzeyde bir çocuğun bir aileye maliyeti benim gözümde 1500-2000 lira. Öyle söyleyeyim. Hani her ay değildir belki bu. Hani işte okul açıldı, ek kaynağını bir kere alıyorsunuz, iki kere alıyorsunuz. Ama evet, yani donanımlı bir çocuk yetiştireyim. Her şeyden bir parça tatsın. Yani hiçbir şeyden eksik kalmasın, kusur kalmasın değil ama en asgari düzeyde iyi bir çocuk yetiştireyim dediğiniz zaman 1000 lira ayıracaksınız o çocuğa. 1000 lira, 1500 lira ayıracaksınız maaşınızdan ki o çocuk işte o hayal ettiğimiz nesli oluştursun. Oraya ait bir birey olsun diye düşünüyorum ben. İşte yemesine, içmesine, harçlığına, beslenmesine falan hiç girmedim zaten. Yani onlar ekstra bile değil. Onlar temel ihtiyaç zaten artık. Durum bu.
Evet, yani hiç kolay değil gerçekten. yani her zaman diyorum artık ülkenin yaşanacak böyle
yani yaşanacak. Tadı kalmadı ya.
Tadı kalmadı evet. Yani evet. Yani,
hali demeyelim de tadı kalmadı yani.
Tadı kalmadı. Sektörel itibariyle pardon, sektör itibariyle de konuşacak olursak sektörün de tadı kalmadı. Bu da tabii ki işte bir yandan pahalılık, bu pahalılığı dengelemeyen kazançlar ve süreçlerle ilgili durum. Yani çok konuşulacak şey var aslında ama ne kadar konuşsak da bir noktada artık elimizden bir şey gelmedi.
Bir bu kadar daha konuşuruz yani. Bir bu kadar daha serzenişte bulunuruz. Örnekleri çoğaltırız ama dediğimiz gibi sonu yok. İnşallah düzelir. İnşallah bir yerden toparlanmaya böyle bir ivme kazanır. Bir yükselişe geçeriz. Tüm sektörler olarak. Global bazda da aynı şekilde. Çünkü yani evet biz şimdi objektif de olmak gerekirse evet ülkeyi, ülke şartlarını bazı şeyleri eleştiriyoruz ama globalde de ciddi bir kriz var. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde şu anda gıda, yakıt, akaryakıt vesaire birçok noktada kriz var. Korona bütün dünya dengelerini değiştirdi.
Korona bitecek. Geliyoruz. İklim pandemisi.
Başka bir şey var. Evet, şimdi o evet onun mesajları da verilmeye başladı. Diliyorum ki çocuklarımız için güzel bir gelecek, güzel bir dünya bırakabiliriz. Yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz en azından. Çünkü onlar kendi iradeleriyle bu dünyaya gelmiyorlar. Bizim irademizle geliyorlar. O noktada o zaman en iyisini yapmak da bizim misyonlarımızın başında gelmeli. Çünkü onları bu dünyaya getirdiysek, bu sorumluluğu aldıysak en az bizim kadar güzel bir çocukluk, en az bizimki kadar verimli bir gençlik, yetişkinlik yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Kesinlikle yani biz şanslıymışız böyle bakıyorum. Evet yani genel itibariyle konuştuk sanıyorum çok bir açık kalmadı her konudan bahsettik diye düşünüyorum. Yayın sonrasında da zaten yine notlarımızda paylaşıyor olacağız.
Evet.
Konu başlıklarını not olarak aktarıyoruz, sosyal medyada paylaşıyoruz. Bunları da sizler de inceleyebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Like edebilirsiniz, takip edebilirsiniz diyelim. Ne zamandır kitap hediyesi vermiyoruz. Duyurmadığımız için bu yayında vermeyelim ama bir sonraki yayın için dinleyicilerimize yine bir kitap hediyesi sözü verelim. Yine dinleyenlere çekiliş mi yapalım acaba yoksa herkese mi verelim diye düşündüm ama neyse onu konuşuruz ama haftaya
konuşalım bir. Belki hani kurum sağlık hesabının ilk çekilişini yaparız.
Evet olabilir. Orada bir çekiliş planlayabiliriz diyelim.
Çünkü güzel bir sayıya da ulaştık orada.
Evet.
Hem mutluluğumuzu paylaşalım hem de gerçekten böyle real güzel dolu dolu bir hediyemiz olsun.
Mutlaka bir Instagram'da çekiliş yapabiliriz. O zaman Instagram'da takip etsinler. Bunun duyurusunu yapalım.
Tamam okey.
Öncelikle onunla göre şey yapalım.
Tamam.
Bu haftalık bu kadar diyelim istersen.
Evet, önümüzdeki hafta 27. bölümde ne konuşacağız hiç planlamadık. Önümüzdeki hafta içerisinde duyururuz
Sürpriz
ne
olsun.
konuşacağımızı.
Evet.
Sürpriz olsun bu sefer. Biz de hem kendi aramızda konuşalım. Çünkü biz gündem başlıklarını konuşacağımız konuları gerçekten inceleyip sık dokuyoruz. Hem gündeme hitap etmesi hem bir farkındalık yaratması hem de
Talep de gelebilir. Yani
gerçekten.
şimdi konuşun diye
Tabii
talep de
yani
gelebilir.
sizin de mesela şunu atladınız, şu konuda da konuşulsa çok iyi olur diyebileceğiniz bir şeyler varsa lütfen bize sosyal medya hesaplarından ulaşarak taleplerinizi iletin. Üzerine bir konuşalım, görüşelim. Belki de o yönde bir ilerleme yaparız. O zaman önümüzdeki hafta 27. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın, iyi dinlemeler şimdiden.
Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.